Sayın Yavuz Oğan, referandum ve referanduma ilişkin konularla başlayalım. Referanduma Türkiye'de 2 gün kaldı. Pazar günü Türkiye'de tarihi bir gün yaşanacak. Ancak bu arada birçok gelişme var. Onları konuşalım sizinle. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin bir söylemi var. Cumhurbaşkanı danışmanlarından Şükrü Karatepe'nin söylemlerinden yola çıkarak bunu söylüyor Bahçeli.
Evet, enteresan bir gelişme diyebiliriz. Devlet Bahçeli anayasa değişikliğini gündeme getiren isim. Neden gündeme getirdiği de hep tartışılan isim. Ülken niye böyle bir şeyi gündeme getirdi diye tartışılan isim. Ve kimsenin de doyurucu yanıt alamadığı bir durumdu bu. Evet diyeceğini söyledi. İşte meclise destekledi. Şimdi bazı yerlerde mitingler yapıyor ve evet kampanyasına destek veriyor. Bu arada Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı, eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Şükrü Karatepe, 2 açıklamasıyla kamuoyuna çok dikkat çekti. Bunlardan birisi Çin'i örnek göstererek, başka bir takım ülkeleri örnek göstererek eyalet sisteminin de aslında üstünde düşünülebilecek bir sistem olduğunu söyledi. Ki Devlet Bahçeli başından beri üniter sistem içinde Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi diye açıklıyordu bu meseleyi ve eyalet sistemine kesinlikle karşı çıktıklarını söylüyordu. Böyle de bir mutabakatı vardı hükümette. Karatepe'nin bu açıklaması MHP'de ciddi bir rahatsızlık yaratmıştı ama resmi olarak bir açıklama yapılmamıştı. Bir açıklaması daha oldu. O da bakarız 3-5 sene deneriz, ondan sonra olmuyorsa tekrar değiştiririz anayasayı diye. Şimdi bu boyacı küpürü kardeşim diye çok sayıda itiraz geldi. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı gazetelerde, köşe yazılarında, yorumlarda çok ciddi itirazlar geldi. Bir anayasadır, toplumsal sözleşmedir. Ülkenin 15 yılını, 20 yılını, 30 yılını, 40 yılını etkileyecek bir düzenlemedir. Yanlışsa düzeltiriz demek bu işin ciddiyetsiz bir biçimde yapıldığını da net olarak ortaya koymuştur. Eleştirisi dile getirildi. Ancak eyalet sistemi biraz daha kritik bir nokta. Yani MHP için aslında en can alıcı noktalardan birisi. Başkanlık sistemiyle beraber Türkiye eyalet sistemi gelir mi tartışması hep yapılıyordu. Bunu Cumhurbaşkanı'nın danışmanının gündeme getirmesiyle birlikte gözler Devlet Bahçeli'ye çevrildi. Bütün liderler televizyonlarda canlı yayınlara katılıp soruları cevaplıyorlar ama Bahçeli bunu çok az yapıyor ve Star Televizyonu'nun, NTV'nin ortak yayınına katıldığı bu soruyla karşılaşınca çok enteresan ve referanduma 48 saat kala çok dikkat çekici bir açıklama yaptı. Dedi ki biz dedi böyle bir sistemin meydana gelme ihtimaline karşı çıkıyoruz. Cumhurbaşkanı'nın danışmanı böyle bir açıklamayı yapıyorsa bundan sonra da dedi ülkücülerin böyle bir risk var diyerek referandumda hayır oyu kullanmaları da gündeme gelebilir dedi. Yani eğer böyle bir sistem üzerinde konuşuluyor, o Cumhurbaşkanı danışmanı uyarılmıyorsa ülkücüler de hayır diyebilir dedi. Bu da zaten hayırın bir işareti olarak algılandı. Sosyal medyada çok ciddi tartışıldı. Bir cümlesi daha var. Görevden almıyorsa eğer Cumhurbaşkanı o danışmanı, bu ciddi bir durumdur biçiminde. Şimdi tabii bu çerçevede acaba Cumhurbaşkanı o danışmana ilişkin bir inisiyatif kullanacak mı, buna ilişkin bir açıklama yapılacak mı diye bakarken Cumhurbaşkanı da başka bir televizyonda o açıklamadan birkaç dakika, yarım saat sonra buna yanıt verdi ve şunu söyledi. Benim söylediklerime bakın, danışmanlarımın değil dedi. Yani önümüzdeki o 48 saatte danışmanı görevden almak gibi bir husus belli ki olmayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Devlet Bahçeli diye mesajında iletmiş oldu. Ben ne diyorsam odur. Tek devlet diyoruz, tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz. Bundan da herhangi bir şekilde geri adım yok. Verdiğimiz sözün de arkasındayız dedi. Bu Bahçeli'yi tatmin edecek mi? Ya da bu verdiği mesaj zaten muhalifler nedeniyle MHP içinde bir çatlama olduğu, bir bölünme olduğunu biliyoruz. Bu bölünmeyi daha da arttıracak, hayırcıların sayısını arttıracak mı? Bütün bunları önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha doğrusu saatlerde, artık saatler kaldı. Ama Demirel'in bir deyimi var. Siyasette bir saat de çok uzun zamandır diye. Herhalde siyasetin daha da ısınacağını söyleyebiliriz. Sona yaklaşırken zaten miting meydanlarında tansiyonun iyice arttığını görüyoruz. Yani liderler daha çok anayasayı anlatmaktan ziyade artık birbirleriyle çok ciddi polemiklere giriyorlar. Miting meydanlarında referanduma 48 saat kala.
Polemik deyince Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik suçlamalardan dem vurmakta yarar var. Ona biraz sonra gelelim ama dilerseniz öncelikle tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kampanya yaşandığı şeklinde haberler geliyor Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden, çeşitli il ve ilçelerinden. Köşe yazarlarının yazılarına etki ediyor, televizyon, radyo programlarına da etki ediyor ve bunun hangi güçte olduğu ile ilgili gözlemleyebiliyoruz diyor yazan çizen kişiler. Bu konuda neler söylenebilir? Bir de referandumla ilgili yapılan son kamuoyu yoklamaları neyi gösteriyor?
Söyleyeyim tabii, şimdi gözlemciler var, siyaset iletişimcileri var bu meseleyle ilgilenen, geçmiş seçimleri, referandumları takip eden, oradaki kampanyaları gözlemleyen ve bugünle karşılaştıran uzmanlar var. O uzmanların yaptığı net bir tespit var. Böyle bir kampanya tarihin hiçbir döneminde görülmedi. Niye bunu söylüyorlar? Bir kere devlet imkanlarının tamamı özellikle hükümet tarafından ya da Cumhurbaşkanı tarafından kullanılıyor. Bunu biz de gözlemleyebiliyoruz. İşte uçaklardan, resmi arabalardan, şunlardan bunlardan artık bahsetmeye bile gerek yok ama açtığınız zaman televizyonları, karşılaştığınız reklamlar bütün devlet kurumlarının 16 Nisan'la ilgili bir ilan verme yarışına girdiğini de gösteriyor. Mesela Halk Bankası kredi reklamı yaparken Diriliş Ertuğrul dizisinin müziğini kullanabiliyor. Ya da Çalışma Bakanlığı bilmem kaç bin kişi işe alındı bu dönemde, kampanyamız şöyle sonuç verdi, daha büyük Türkiye için daha çok çalışacağız diyebiliyor. Ya da ne bileyim başka bir devlet kuruluşunu görüyorsunuz, o farklı bir mesaj verirken bunun içine referandumla ilgili beklentileri de katıyor. Buna çok sık rastlıyoruz televizyonlarda, ticari alanlarda. Ve de bunun üzerine günde 2 defa, 3 defa yapılan konuşmalar var. Ve Türkiye'deki basın özgürlüğüyle ilgili tartışmaları da böyle bir parantez içinde hatırlatarak söyleyeyim. Bütün bu konuşmaların canlı yayınlandığını görüyoruz. Özellikle evet kampanyası yürütenler çerçevesinde bakıldığında merkez medyada ve hükümetin bir takım temsilcileri, Cumhurbaşkanı'nın danışmanları, Cumhurbaşkanı'nın kendisi, Başbakan'ın kendisi hemen her akşam bir televizyonda ortak yayınlarda, bir tarafta haber kanalları, bir tarafta işte ana akım, prime time kanallar olmak üzere yayınlara çıkıyorlar. Billboardlara baktığınız zaman hemen hemen tamamının evet kampanyasını yürütenler tarafından kiralandığını ve oradan mesajlar verildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı da billboardlarda kendi mesajlarını veriyor. Çok ciddi bütçelerde çok ciddi bir kampanyanın yapıldığına şahit oluyoruz. Ve dediğimiz gibi uzmanlar da bunun tarihte bir ilk olduğunu söylüyorlar. Bir taraftan da o hal var Türkiye'de. Tabii o ilk olmasının özelliklerinden birisi de bu. O hal sürecinde gidilen bir referandum. O hal süreci ne demek? Bir takım toplantılara müdahale edebiliyor idari yetkililer, valiler, kaymakamlar. Bir takım mitingler engellenebiliyor ya da ertelenebiliyor. Mesela şöyle bir örnek olmuştu. Bu en net ve bu durumu gösteren örnek. Hayır kampanyasını yürüten MHP'nin eski muhaliflerinden Meral Akşener, Niğde'de bir toplantıya katılacakken Niğde valisi önce bir hafta ilde toplantıları yasakladı o halden gelen yetkisiyle. Ama o bir haftanın içine başbakanın düzenleyeceği bir miting de girince o süreyi kısalttı ve toplantı yapacağı bir güne indirdi. Yani bir günlüğüne Niğde'de toplantıları yasaklayabiliyor bir vali ve o toplantıda, yapılacak olan toplantıda bir muhalif ismin toplantısı hayır kampanyasının bir parçası. Böyle örnekler var. Kaymakamların muhtarları çağırıp eğer sizin köyünüzden hayır çıkarsa işte şu olur bu olur şu yardım kesilir diye bir takım tehditler dile getirdiğini söyleyen muhtarlar ki bunlar haber haline geldi. Bu tip örnekler de var. Yani hayırın biraz zor telaffuz edildiği sokakta, emniyetin, güvenlik güçlerinin hayıra biraz daha mesafeli olduğu, evetin daha meşru sayıldığı ve çokça, sıkça, her alanda, her mecrada dile getirildiği bir kampanya dönemi yaşıyoruz. Bu kampanyayı da izleyenler, gözlemleyenler, eskilerle karşılaştıranlar tarihin en enteresan, en dikkat çekici ve en yoğun kampanyası olarak gördüklerini açıkça söylüyorlar.
O halden bahsettiniz biraz önce, olağanüstü hal yasası ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması vardı galiba, onu da sizden alalım.
Tabii enteresan o da 18'ine kadar, yani Nisan 18'ine kadar Türkiye'de o hal durumu devam edecek, olağanüstü hal durumu. 18'inden sonra devam edecek mi etmeyecek mi? Normal şartlarda bugünden Milli Güvenlik Kurulu'nun bir karar alması, hatta yaptığı son toplantıda bundan 15-20 gün önce bir karar alması, o kararını Bakanlar Kurulu'na göndermesi, Bakanlar Kurulu'nun onayıyla da meclisten geçirmesi gerekiyordu eğer uzayacaksa. Ama o toplantıda o kararın alınmadığını gördük. Başbakan gerek duyulursa alınır dedi. Ve anlıyoruz ki 16 Nisan'dan sonra, yani 17 Nisan'da bu karar verilecek. Kararın da OHAL'in uzatılması biçiminde olacağını Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından anlıyoruz. Cumhurbaşkanı gerekirse uzatılır dedi. Batı'da uzatıyorlar, Fransa'da uzatıyorlar da ne oluyor? Bunun kararı alınır. MGK tavsiye kararını alır. Bakanlar Kurulu uygun görürse gerekli işlemleri yapar dedi. Ancak 16'sından sonra, yani bu süreci etkilemesin diye uzatma kararının 16'sına kadar alınmayacağı gibi bir izlenim ediniyoruz net olarak açıklanmasa da.
Biraz önce Kılıçdaroğlu ile ilgili soruyu size yönelteceğimi söylemiştim. İstiyorsanız ona değinelim. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik bir suçlama var. Darbe gecesi neredeydi, ne yaptı, kiminle görüştü, o anlardaki durumu neydi, ne yaptı şeklinde bir takım polemikler yaşanıyor ve kendini savunma durumuna geçmiş gibi bir görüntü de var son birkaç gündür. Televizyonlarda bu konu kendisine soruluyor ve o da çok büyük iddialarda bulunuyor. İspat etsinler, siyaseti bırakırım dedi en son geçtiğimiz gün. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Olayın bir başlangıcını hatırlatayım biz dinleyenlere müsaadenizle. A Haber'de, evet takvimde önce şöyle bir haber çıktı. Kılıçdaroğlu'nun sır bilmem kaç dakikası falan gibi 15 Temmuz gecesi. Kılıçdaroğlu o gün Ankara'dan İstanbul'a geliyor. Uçakta Hayati Yazıcı var, Ertuğrul Kürkçü var ve uçak indikten sonra darbe girişiminden haberi oluyor. Hayati Yazıcı ile konuşuyor, darbe karşı çıkılması gerektiğini söylüyor. İniyor, önce çıkmaya çalışıyor. O arada tanklar havaalanının kapısında, VIP'ye gidiyor. 15-20 dakika kadar bir süre korumaları durumu tahlil ediyorlar. O da kendi kurmaylarıyla ve milletvekilleriyle, grup başkan vekilleriyle konuşuyor Ankara'daki. Sonrasında çıkıyor ve gidiyor. Şimdi A Haber'in takvim gazetesinin sonrasında bütün hükümete yakın medyada bu kampanyaya katıldı. İddiası şu, Kılıçdaroğlu o gece kaçtı diyor. Cumhurbaşkanı da bunu miting meydanlarında hemen her fırsatta dile getiriyor. A Haber'i ve Takvim Gazetesi'ni referans göstererek. Kılıçdaroğlu kaçtı yayını birkaç gündür Türkiye'de özellikle hükümete yakın medyada birinci haber biçiminde devam ediyor. Nasıl kaçtı? Orada da bir takım iddiaları var. Kılıçdaroğlu'nun korumasının darbecilerle bir diyaloğa girdiği ve yolu açtırdığı iddiası. Bu birinci iddia. İkinci iddia da bunu da Cumhurbaşkanı dile getirdi. 12 dakikalık bir telefon görüşmesi var. O konuşmayı kiminle yaptığını açıklasın diyor. Yani bir darbenin içinde yer alan bir isimle yaptığına ilişkin bir imada bulunuyor. Kılıçdaroğlu da bunlara yanıt veriyor ve diyor ki ben kaçmadım. Hayati Yazıcı zaten şahidimdir. Ve ben oradan çıktım, Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine götürdüler. Otellerin güvenli olmayacağını söyleyerek. Sonrasında da zaten grup başkan vekilleriyle konuştuk. Darbeye karşı olduğumu kamuoyuna açıkladım. Televizyonlara bağlanarak meclise gitmelerini söyledim arkadaşlarımdan. Bombalar altında beni darbeci olarak suçlayamazsınız diyor. Kendisini savunuyor. Şimdi Türkiye'de özellikle son bir haftadır 10 gündür kampanyaların temasının değiştiğini görüyoruz. Anayasa değişikliklerinin Türkiye'ye ne getireceğinden ziyade özellikle iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı'nın yaptığı mitinglerde doğrudan Kılıçdaroğlu'nu hedef alan 1990'larda SSK Genel Müdürüyken SSK hastanelerinin durumlarını gösteren videolarla birlikte Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerin ve son olarak da işte demin anlattığım meselede suçlamaların öne çıktığını görüyoruz. Burada da yine bir strateji uygulandığını söyleyebiliriz. Yani iş biraz seçim havasına sokuluyor ve kendi partililerini ikna etmenin bir formülü olarak gördüğü söylenebilir AK Parti'nin. Ama mesele anayasa tartışmaktan çıktı. Birebir muhalefet partisiyle Cumhurbaşkanı arasında diyaloğa, başbakanla arasındaki diyaloğa, suçlamalara, polemiğe dönmüş durumda. Yalnız şurasını da herhalde dikkat çekmemiz gerekir. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayınlarda buna yanıt veriyor. Böyle bir şey ispat etsinler, ben siyaseti bırakırım diyor. O kadar da iddialı bir cümle kuruyor. Ama meydanlarda ben bu polemiğe girmeyeceğim, beni bu alana çekmeye çalışıyorlar. Bu konuda konuşmayacağım, anayasa konuşmaya devam edeceğim diyor. Yani sizin stratejiniz buysa benimki de anayasa konuşmak diyerek karşı bir strateji uyguluyor. Sanıyorum son iki günleri bu polemiklerden uzak durmaya özellikle özen gösteriyor.
Bu arada eski Adalet ve Kalkınma Partililer, örneğin partinin kurucularından Abdülhatif Şener'in bir açıklaması var. Çok önemli bir seçim olacağı gibi cümleler sarf ediyor. Bu arada eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun bir müddet danışmanlığını yapmış Ethem Mahçupya'nın neden hayır vereceği şeklinde bir AKP'li olarak neden hayır vereceğine ait bir yazısı var son köşe yazılarından birinde. Bunların hepsini kısa bir şekilde harmanlayarak ele alalım. Biraz önce de referandumdan konuşurken anketlere değinmedik. İstiyorsanız son duruma da bir değinmiş olalım.
Olur, önce anketlerle ilgili biraz kısaca bilgi vereyim. Artık anket firmaları, yani araştırma firmaları son araştırmalarını yaptılar. Bir bölümü notere tasdik ettirip hatta kasasına koydu bile. Büyük oranda görebildiğimiz kadarıyla, yani ismini daha önceden bildiğimiz, araştırmalarına güvendiğimiz şirketler var. Bunlar işte Anar'ı söyleyebiliriz, Consensus, Konda, ki Konda en son açıklayan isimdi. Bunların tamamında böyle burun farkıyla evetlerin önüne çıktığını görüyoruz. %51-51,5 civarında bir evet oranı buluyorlar ve bunun da yanılma payı içinde olduğunu söylüyorlar. Sonuçla ilgili kesin bir ifade kullanmıyorlar. Yani evet çıkacak ya da hayır çıkacak. Ama bir takım firmalar var. Onlar hayır çıkacağını söyleyen de var, evet çıkacağını da. Ana merkezde bulunan firmaların buldukları sonuçlar burun farkıyla evetin önünde olduğu biçiminde, ancak yine de sonuçların utangaç seçmenden bahsediyorlar, kendini izleyen seçmenden bahsediyorlar. Bu o hal nedeniyle fikrini beyan etmekten kaçınanlardan bahsediyorlar ve sonuçların ne çıkarsa çıksın sürpriz olmayacağını da net bir biçimde ortaya koyuyorlar. Partilerin yaptığı açıklamalar var. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'la ilgili bir açıklama yaptı. %54 hayır çıkacak diye iddialı bir açıklamaydı o. Türkiye genelinde etkileyen ve hayırın önünde olduğunu gösteren, CHP penceresinden bakıldığında bir açıklamaydı. Cumhurbaşkanının son yaptığı açıklamadaysa rahat bir biçimde evetler önde geliyor. Anket sonuçları bize onu gösteriyor dedi. Yani farklı farklı tahminler, farklı farklı açıklamalar var. Ama merkezdeki daha önce yaptığı araştırmalara güvenilen firmaların bulduğu sonuç burun farkıyla evet ya da hayırın kazanacağını gösteriyor bize. Bakacağız. 16'sı akşamında saat 8 civarında Türkiye saatiyle sonuçları da görmüş olacağız. Bu arada tabii herkesin gözü eski başbakan Davutoğlu'nda, eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül'de. Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'la birlikte yola çıkan bir isim. Cumhurbaşkanlığı yaptı o başbakanken. Ama sonrasında partiye dönmesi de Erdoğan tarafından engellendi. Ne diyorlar diye merak ediliyor. Onlar da sessiz kalıyorlar bu süreçte. Kampanyaya katılmadılar. Herhangi bir yerde bir açıklama yapmadılar. Ancak Abdullah Gül'ün, Fehmi Korun'un bugün bir yazısı vardı. Gençlik yıllarından bir fotoğraf koyarak Şükrü Karatepe, az önce bahsettiğimiz danışman, kendisi ve Abdullah Gül İngiltere'den bir fotoğraf koydu. Gençlikte bir aradaydık diye. Ve o fotoğraftan yola çıkarak bunu Abdullah Gül de aslında kamuoyuna duyurmuştu. Bizim dostluğumuz işte geçmişe dayanır. Benim yazdığım yazılarda bu dostluğunda bilinmesi gerektiğini düşünerek ben de bunu duyurmuştum dedi. Ve başkanlıkla ilgili Gül ne düşünüyor sorusu hep bana soruluyor bu fotoğraflardan yola çıkarak. Ben kendisinin ne düşündüğünü bilmiyorum. Ama bunu öğrenmek isteyenlere daha önce yaptığı bir açıklamayı hatırlatıyorum dedi. Daha önce Cumhurbaşkanı iken Gül şunu söylüyor. Türk tipi diye bir başkanlık sistemi olmaz. Olacaksa Amerika'daki gibi denetimin, dengenin esas alındığı modern bir başkanlık sistemi Türkiye açısından uygun olur. Böyle bir açıklaması var ve bu Türk tipi açıklamasına da aslında göndermede bulunuyor ve buna mesafeli yaklaştığını ortaya koyuyor. Yani Abdullah Gül büyük olasılıkla Fehmi Koru üzerinden kamuoyuna hayır diyeceğini açıklamış oldu referanduma işte 2 gün kala. Diğer tarafta Davutoğlu. Davutoğlu da zaten bu anayasa değişikliği sırasında itirazlarını hem Cumhurbaşkanı'na hem Başbakan'a göndermişti. Gül'den bir farkı var. Davutoğlu hala AK Parti milletvekili. O nedenle o itirazlarını onlara iletti ama anayasa değişikliğine de mecliste evet oyu kullandı. Şimdi peki referandumda ne kullanacak, ne oy kullanacak? İşte bu konuda da soru işaretleri var. O da sessiz çünkü. Onun da evete mesafeli olduğu biçiminde yakın çevresinden işaretler geliyor. Ancak Konya'da bir miting var. Konya milletvekili kendisi de. Siyasetin de içinde şu anda. Ve o mitinge katılacağı duyuruldu. O mitinge nasıl katılacak? Katılıp bir açıklama yapacak mı? Orada miting meydanında Cumhurbaşkanı'ndan önce konuşup Konyalıları evet vermeye davet edecek mi? Tabii buralar kritik sorular ve o kritik soruların yanıtlarını da ancak miting meydanında alacağız. Öyle bir görüntü var AK Parti'de. Özellikle eskilerin mesafeli yaklaştığını görüyoruz bu kampanyaya. Diğer taraftan eski AK Partililer var. Şu anda partiyle ilişki olmayan Abdülhatif Şener gibi, Ertuğrul Kumcuoğlu gibi, Ertuğrul Yalçınbayır gibi bir takım isimler var. Bu isimler de hayır kampanyasının bir parçası olarak zaten başından beri bu süreci yürüttüler. Ve onlar çok açık bir biçimde bu anayasanın Türkiye'ye demokrasi getirmeyeceğini, bir tek adam sistemiyle yönetimin önünü açacağını söylüyorlar ve hayır kampanyasının bir parçası olarak da süreci yürütüyorlar.
Sayın Oğan, çok teşekkür ediyoruz bu konulardaki aktarımlar için. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olacağız. Özellikle referandum gecesi, sonuçların belli olduğu saatlerde sizlerden bir değerlendirme alacağız sonuçlarla ilgili. O güne kadar kalın sağlıcakla. O güne kadar kalın sağlıcakla.
İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.